Ayrım 10.
Bir yılbaşı öyküsü. 1. Bu kez çok uzun sürmüştü. Ne zamandır burada olduğunu bile tam olarak hatırlamıyordu. İnsan daracık bir hastane odasında bir süre sonra zamanı da izleyemiyordu. Kucağındaki kalın kitaba bakarken hesaplamaya çalıştı. Onun her perşembe geldiğini düşünürse o gelmeden önce geçen zamanla birlikte aylar olmuştu. Yattığı yerden ne zaman biraz doğrulacak olsa, o çirkin, şişman hemşire gelip arkasındaki yastıkları düzeltirse, dar pencereden karşıdaki hastane binalarını görüyordu. Hep aynı eski pencereler, dikdörtgen, haç biçimli. Işık akşama doğru tümüyle yitiyordu. Böylece gün ortasında akşam alacası başlıyordu. Pencereden dışarı bakmak, iki yapı arasındaki yolu, yoldan geçen kara pelerinli şövalyeleri, onlarla kılıç yarıştıran beyaz gömleklileri, bir de çirkin suratlı, kalın bıyıklı uşaklarını, sonra karşı binanın pencerelerinde aralıklarla belirip giten çizgili pijamalı mahkumları görmek bile önemliydi onun için. Önceleri bütün gün bir yatağın içinde kalmanın imkansız bir şey olduğunu düşünmüştü ama alışıyordu insan. Zaman zaman birden kalkıp bu berbat yerden çıkıp gitmeyi istiyordu. Kendi kendine planlar kuruyordu ama sonra sanki aradan yıllar geçmiş gibi hastanenin dışında yapacaklarını şaşırıyordu. Çocukluğunun geçtiği karşı kıyıdaki semtle burası birleşiyordu sanki. Gerçekten de bu hastaneden çıkınca bir çocuk parkı var mıydı? Merve'ye sormuştu bir keresinde. Hayır demişti Merve. Burada park filan yok. Çok kısa süren bir düştü bu. Zaten bu odada yalanlara kapılmak, hayal kurmak mümkün müydü? Tam bir düşün ardından sürüklenirken, kendisini ötekiler gibi onlarla birlikte olduğu günlerde düşünürken, yaşanmış o eski anlara kendinden bir şeyler katarak oyunlar kurarken gözünü açıyordu ki bir serum şişesi, ilaçlar, paslanmaz çelik devlet dolapları, solmuş beyaz çarşaflar, koca koca mozaik yer kaplamaları, diplere doğru sıvaları dökülmüş, kirli, beyaz badanalı duvarlar, konukların oturması için bulundurulan, süngerleri görünen bir iki sandalye, böylece bitiverirdi her şey. Uyanma anılarının esrikliği bile kalmazdı insana. Ama sorsan herkes bir ağızdan burasının nasıl özel bir oda olduğunu, herkese vermediklerini, tek başına burada kaldığı için şanslı sayıldığını söylerlerdi. Şişman hemşire ikide bir sanki suçmuş gibi hatırlatırdı bunu. Öyle çok şey anlatıyordu ki, kızlarını, damatlarını, yaşlı annesini, söylediklerinin çoğunu anlamıyordu. Zaten öyle karmaşık geliyordu ki anlasa bile bir gece önce söylediklerini ertesi günkülere bağlayamıyordu. Ama kadını aldırmıyordu. Hep birbirine benzeyen ama asla aynı olmayan bu öyküleri sıralayıp duruyordu. O garip, sözcükleri yuvarladığı, birbirine bağladığı, anlaşılmaz tamlamalar oluşturduğu şivesiyle. Ona ne söylemesi gerektiğini hiç bilemiyordu ve bundan çok sıkılıyordu. Biraz da sen anlat kızım dediği zaman ne söylese diye düşünüp duruyordu ama bulamıyordu. Onun anlattıkları üstüne sorular soruyordu bazen. Siyah pelerinliyle alay ediyordu. Hemşirelerin birinden kaldırmış kara şövalye diyordu. Galiba bunun ne demek olduğunu da anlamıyor ama gülüyordu. Doktora bu sabah yine sormuştu. Yakında bırakacağız sizi demişti adam. Evde kendinize bakmıyormuşsunuz kuşlar söyledi. Ta evden buraya uçan casus kuşların doktorla gizli gizli konuşmasını gözünde canlandırmaya çalıştı. Yemek yemiyor, her şeye sinirleniyor. Odasına kapanıp saatlerce ağlıyor. Cik cik cik. Zavallı bir çocuk diye düşündü. Hiçbir şeyi kendi başına yapamayan zavallı bir çocuk gibiyim. Şu köylü kadın bile bana kızım diyor. Yatakta doğrulmam için bile ona ihtiyacım var. Sanki bedensel bir hastalıktan sonra akıl da yitermiş gibi insanlar söylediklerini anlamayacağımı sanıyorlar. Küçük bir çocukla konuşur gibi konuşuyorlar benimle. Bütün bunlar çok garip geliyordu. Evet çok zaman geçmişti. Gözlüklü, suratsız, iyileşecek miyim diye sorduğunuzda daha hastalığınızı bile tam olarak bilmiyorum diyen doktor gitmiş, yerine bu kuşlarla konuşan, bütün hastaların evlerinde ne yaptığını haber alan casus doktor gelmişti. Sözcükleri ağzında yuvarlıyordu, yüzünüze bakmıyordu bile. Sonra yerini değiştirmişlerdi, bir kat aşağı indirmişlerdi. Geçen yıl ya da daha önceki en üst kattaydı. Sonra iki, şimdi en altta. Makineye bağlıyorlar, makine söylüyor. Kurtulur kalsın üst kata, fena değil ortada kalsın. Ümit yok en alt kata, en alta, en alta. En alta. Alta, alta, alta. Ağır ağır yukarıdan aşağıya yuvarlanıyordu demek ki. Ölüm zaten bir düşüşten başka nedir ki? Aşağı aşağı, daha aşağı. Sonunda toprağın da altına, arzın merkezine hop. Ama bunları söyleyince Merve kızmıştı. ''Senin hastalığınla alt kattakiler ilgileniyor anne, hepsi bu, anladın mı?'' diye kestirip atmıştı. Ne zamandı bunlar? Unutmuştu. Ne çok şey unutmuştu böyle dört duvar arasına kapatılalı. Artık ilk günlerin hırçınlığı, karşı koymaları kalmamıştı. Eskiden Merve'nin geldiği her gün olur olmaz bir kavga çıkartırdı. Şimdi ise gelsin diye kapıları gözlüyordu. Biraz geç kalsa ağlamaklı oluyordu. O da sıkılmıştı artık. Eskisi gibi uzun kalmıyordu yanında. Kalsa bile kıpır kıpırdı. Önceleri ne çok insan geliyordu. Şımarıyordu onların yanında. Kahkahalar atıyor, her şeyle alay ediyor, eski küstahlığıyla incitiyordu onları. Küçük bıçak darbeleriyle yaralıyordu. Sonra gelmez oldular. İnsan ölümü bile kısa bir süreye sıkıştırmalı. Uzun süren ölümler herkesi sıkıyor. Günün birinde durup dururken ölsen cenazeye gelirler, gözlük takarlar. Mendiller ellerinde. Erkekler daha soğuk, ciddi, ağırbaşlı takım elbiseleriyle. Namaz uzun sürse o bile sıkar artık. İş görüşmeleri başlar. İşte böyle olmalı. Hemen ölmeli insan. Televizyondaki gibi olmalı. Kasvetli bekleyişleri kimse sevmez. Hastaneleri, cenaze törenlerini kimse sevmez. Ya öl ya kal. İkisinin arası yok. O zaman sıkıntılı oluyor. Öyle olmadı mı? Birkaç hafta sonra Merve bile okulunu anlatmaya başladı. Hafta arası gelmeleri azaldı. Gelmeyenler de çiçek yollamaktan vazgeçtiler. Bu kadın da ölmek bilmedi diyorlardı herhalde. Öteki odalar ziyaret saatlerinde dolup taşıyordu. Onun sandalyelerini bile alıp gidiyorlardı. Odalara sığmıyorlardı. Bir sürü başörtülü kadın, çoluk çocuk saatlerce oturuyorlardı. Seslerini duyuyordu, ağlamak istiyordu. Kendini acıyordu. Hastasını arayan biri gelip onu görünce geçmiş olsun diyordu. Ama söylemişti Merve'ye. İnsan annesini böyle yalnız bırakır mı demişti. Başkalarının geçmiş olsunlarına bırakır mı insan annesini hiç? Salı mıydı bugün, çarşamba mı? Sanki önemi varmış gibi. Şuraya bir tane saatli marif takvimi bile getirmediler diye düşündü. Çok uzun sürmüştü. Gülünmeyecek kadar uzun. Artık gülemiyordu. Çok sıkılıyordu. Yastığın altındaki defteri çıkardı. Beyaz sayfaya küçücük kalmış yüreğim yazdı. Küçücük kalmış yüreğimin sıkıştığını, tor top olduğunu hissediyorum. Gecelerse geçmek bilmiyor. Akşam üzeri başlayan o karanlık, o bilinmezlik, her gün yeniden başlayan ölümün yaklaştığı anlar bitmiyor hiç. Ses yok. Bazen o iğrenç terliklerini sürükleyerek gezinen bir hastanın ya da sert topuk sesleriyle bir hemşirenin geçtiği duyuluyor o kadar. Bir de bazı geceler can kurtaranlar, koşuşan insanlar, çığlıklar, gecenin içinde yırtılan bir şey, ölümün verdiği şaşkınlık, sonra yine ses yok. Duyulmayan ama bildiğim o damlaların sesi, tepeme asılı duran baş aşağı şişeden koluma akan sıvının sesi. Bazen karanlık kat kat üstüme örtüldüğünde bütün odayı kaplayan, bütün yaşamı kaplayan çok büyük sesler çıkartarak damlıyorlar. Dup dup diye çok büyük, ağır damlalar. Düştükleri zaman sağa sola gidip gelen, genişleyen, dağılan o kocaman damlaların ağırlığı altında eziliyorum. Çok yavaş. Yazmak bile yoruyordu artık. Kalemi defterin arasına koyup yanına bıraktı. Evet öyleydi. Düşündüğü gibiydi. Bir sokakta koşarak, bir yokuştan aşağı koşarak inerken görünmez bir şeye çarpıp paramparça olmanın hızı yoktu artık. Her şey yavaşlamıştı. Hiçbir şey bitmiyordu. Sonsuza dek ağır ağır sürüp gidiyordu. Geride kalan bütün o güzel anlar nasıl hızla geçtiyse, şimdi bu katlanılmaz anlar tam tersine yavaşlatılmış çekimler gibi ilerliyordu. Hala anlamıyorum diye düşündü. Bu ağır anların birbiri üstüne yığılıp da işinde tükendiğimiz zamanı nasıl oluşturduğumu anlayamıyorum. Senin suçun demişti Merve. Kimsen kalmadıysa bunun suçu senin. Babamı da sen kaçırdın, teyzemi de. Herkes olmadık hakaretler ediyorsun. O Ayyaş'ı ben kaçırdım öyle mi? Bütün gün içer dururlar bir meyhanede. Birbirlerinin üstüne düşerler. Yüzleri gevşer. Ağızlarından sözcükler dağılarak çıkar. İğrenç bir şey. Devrilip dururlar. Ben de içerdim bir zamanlar. Bak ne oldu? Üstelik yıllar önce bıraktığım halde, yıllardır ağzıma bir damla koymadığım halde. Ne ilgisi var anne diyor, sen kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Eskiden de böyleymişsin. Değersiz insanların sözleri için kendini tüketiyorsun. Bacak kadar boyuyla nasıl da konuşuyor diye düşündü. Benim kendime bile söyleyemediğim ne gerçekler var. Sanki hepsini bilirmiş gibi, gazetedeki haberleri anlatır gibi anlatıyor. Kim öğretiyor sana bu saçmaları demişti. Ben bu dedikodulardan kaçtım. Sen yine gidip onları mı öğreniyorsun şimdi? Bu kızın kendine güveni, avare, aldırışsız, burnu büyük hali onu çıldırtıyordu. Öyle gençti ki bazen kıskanıyordu onu. Karşılıklı doğru dürüst iki laf konuşamıyorlardı. Şurada birkaç saat ona anlayış göstererek oturamıyordu. Dolaşıp duruyordu hastanenin içinde. Bazen kendi giysilerini giyip geliyordu. Buna dayanamıyordu. Sanki bir an önce öl artık der gibi yırtmak, parçalamak istiyordu üstündekileri. O da kendisi gibi hasta olsun, burada kalsın istiyordu. Aldırmıyordu ama. Ne yaparsa yapsın o duygusallığa kapılmıyordu. Bir sürü hasta var. Senden kötü durumda olanları bir görsen neden abartıyorsun diyordu. Delirmiş diye düşündü. Şu hastane dediği yere bak. Bol paçalı hademelerin katil suratlarını gör de dayan bakalım. Söylediklerini bile anlamıyorum. Gırtlaklarından garip sesler çıkartıyorlar. Hiç anlamı olmayan bir şey. Doğru dürüst konuşacaklarına hep yüzleri asık. Sanki çok dertleri varmış gibi gülmeyi bilmezler. Gülümsemeyi bilmezler. Kollarını parçalasın o kokuşmuş karılar da gör bakalım. Derinin üstüne bari bir krem sürün dedim de dayak yemediğim kaldı. Hayır, anlatamıyordu ona. Gün günden öldüğünü, küçüldüğünü, yok olduğunu hissettiğini anlatamıyordu. Benim suçummuş diye söylendi. Küçücük çocuk, kendi çocuğum. Hep dedikleri gibi karnımda onca ay taşıdığım şey. Bütün hayatımı bir cümlede gözümün önüne atıveriyor paçavra gibi. Bense sayfalar dolusu yazmalıyım hayatımı anlatmak için. Yalanlarla dolduruyorum çünkü. Benim bile aslını bilmediğim yalanlarla dolu kitaplar yazıyorum ama acılar azalmıyor. Yazdıkça, yazdıklarımı okudukça daha çok acı çekiyorum. Yitirdiklerimin hepsi beyaz sayfaların üzerinde tuşlara bastıkça diziliyor. Onu üste, onu alta, onu büyük, onu küçük, bunu beğenmedim, öteki, böyle uğraşa uğraşa. Nereden anlayacaktı ki? Kulağında o gelgeç müzikler, bütün gün televizyonun karşısında saçma sapan şeyler seyrederek büyüyen biri nasıl anlayabilirdi ki? Kanla yazıldığını o satırların, kanla yazıldığım, yüreğine batan bir iğneyle yazıldığını nasıl anlayabilirdi? Dokunaklı, modası geçmiş saçmalıklar gibi geliyordu bunlar. Kara şövalye gelip iğne yaptı. Düşüncelerinden çıkardı onu. Damarını buluncaya kadar kollarını paramparça ediyorlardı. Mosmor lekelerle doluydu zayıflamış kolları. Doktora söylemişti. Bu hemşireler benden nefret ediyor, beni öldürmek istiyorlar demişti. Kollarını göstermişti ona. Kıskanıyorlardı onu, gençliğini, güzelliğini hatırlıyorlardı. Hepsi deliydi bunların. Birbirlerine adlar takmışlardı, isimlerini kısaltmışlar. Oşlu moşlu yapmışlardı köylü isimlerini, sanki bir şeye benzermiş gibi. Çirkin şeyler, söylemişti ama. Hele biri vardı, Hakime diye çağırıyorlardı onu. Senin ismin Hakime mi? Diye sormuştu. Evet demişti kadın. Hiç öyle isim mi olur? Diye düşündü kendi kendine. Yalan söylüyordu. Olmak istedikleri şeyleri isim yapıyorlardı kendilerine. Kocasınınki de hakimdi mutlaka. Çocuklarına ceza veriyorlardı. Söylemişti doktora. Geceleri neler yapıyorlar gelin de bir bakın demişti. Bütün gece ağlasam bir teki gelmiyor bakmaya. Bir bardak su için saatlerce inledim de sonunda hastalardan biri geldi, verdi. Umurlarında değildi. Topuklu pabuç giymesini biliyorlardı ama. Çizmeli kedi gibi dolaşıyorlardı. Bir kılıçları eksik, kırıtıp duruyorlardı. Yalan mı? Hepsini bir bir saymıştı. Bir radyosu vardı, onu da almışlardı sonunda. Hastalar rahatsız oluyormuş. Tabii türkü çalmıyordu da ondan. Yurttan sesleri çalsam bayıla bayıla dinlerlerdi, diye düşündü. O da gitmişti işte. Hiç değilse bir ses duyuyordu. Sevdiği müzikleri bir kağıda yazıyordu. Çıkınca bulup almak için. Ötekiler gibi televizyon da seyredemiyordu. Merve de gelip alay ediyordu. Ne o, hani televizyon sevmezdin? Cesur ve Güzel'i mi seyredeceksin, diye dudak büküyordu. Kızım bana bir küçük televizyon bulsan ne olur şuraya koyarız demişti bir gün. Geceler öyle uzun ki sen bunu anlayamazsın. Büyük annemin dualarına benziyor. Öyle karanlık, öyle kasvetli, öyle uzun. Geceleri hayatı özlüyordu. Genç kızlığını. Merve gibi aldırışsız, henüz ölümün çok uzak, çok uzak, çok uzak olduğu, yalnızca başkaları için olduğu günleri. Şimdi o güzellikten eser yoktu. Şu hale bak dedi kendi üstündeki örtüyü düzeltirken. Ayaklarım şiş, göğüslerim sarkmış, büzüşmüş. Bir de bu çirkin pijamaları giydiriyorlar. Artık aynaya bile bakmak istemiyordu. Gözlerinin altı mosmor, yüzü kırışıklar içinde, saçları tel tel olmuş, eksilmiş, karnı davul gibi. Hayatım boyu kaçtığım her şey gelip beni buldu, diye düşündü. Güzel mi diye baktım gördüğüm her şeye. Çirkinlikten, sıradanlıktan kaçtım. Hastanelerden hep korktum. Yaşamın çirkin yüzünü, yaşlı yüzünü, kirli yüzünü görmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Tüm yaşamımı ona göre kurdum. Ama ne oldu? Sonunda gelip hepsi beni buldu işte. Ben böyle çirkin olamazdım. Bir zaman yürürken herkes dönüp bakardı. Bir yere girdim mi oturanlar arasında şöyle hafif bir dalgalanma olurdu. Yanaklarımda parıldayan yaldızlar, bütün o erkekler güzelliğimi anlatmak için sözcükler arar dururlardı. Şimdi de çirkinliğini sev bakalım. Yo, sevemem. Çirkin değilim ben, çirkin olamam. Daha çok gencim, daha günlerim dolmadı. Daha 50 yaşımı bile geçmedim. Buradan çıksam bir günde güzelleşirim yine. Herkesi kendime hayran bırakırım. Ben konuştum mu herkes beni dinler. Herkesi güldürürüm. Deli kız, deli kız diye beni çağıran büyük babamı bile güldürebilirim. Yıllardır çarpık yüzüyle oturuyor. Yedikleri ağzından dökülüyor. Her geleni başkası sanıyor. İşte karşıma geçmiş kahkahalar savuruyor. Büyük annem başörtüsünü örtmüş, anlaşılmaz laflar gevelerken, ya sabır, ya sabır, ya sabır derken büyük babam bana gösteriyor. Deli kız gel bak, şuna bak. Umacı gibi sarmış kafasını o bezleri yine. Ne dediğini kendi de bilmez. Gel de bak deli kız. Benim günahlarımı kendine dert etmiş, sayıp duruyor. Sanki dinleyen varmış gibi. Ona benim günahlarımı anlatıyor diyor. Gizlenmiş bir tanrıya, gizlenmiş bir tanrıya. Gel kızım, sen o günahkarı dinleme diyor büyük annem. Onun seni götürdüğü kadınlar hep kötüdür. O boyalı karıların söylediklerine inanma sakın. Ben seni okudum, üfledim. Başında kurşun gezdirdim. Sen iyi kız olacaksın. Herkes sana saygı duyacak. Benim elimi öpüyorlar. Bak kimse onun elini öpmeye geliyor mu? Mahalleli arkasından gülüyor. Çocukların eğlencesi oldu. Hepimizi rezil etti. Deli Hüsnü diye adı çıktı. Cebinde şişeyle geziyor. Hepimizi dillere düşürdü. Sonradan görmeler bile alay ediyor bizle. Çarpılacak. Cehennemde büyük ateşlerde yanacak. Ya Rabbi sen sabır ver. Sen bu kulunun günahlarını affet ya Rabbi diyor. Bi diye uzatıyor sonunu. O zamanlar aileler bir arada otururdu. Kimse yalnız kalmazdı. Herkes birbirini kollardı. Öyleyse neden ayrıldın? Neden gittin ay yaşın peşinden? Cehennemde yanacaksın işte büyük baban gibi. Söylediler, dinlemedin. Günün birinde bu ne biçim hayat dedin. Bu köhne konakta bu yaşlılarla mı oturacağım dedin. Gittin. Kendi başına daire tuttun, evlendin. Büyük anne lanetler okumuş ardından. Sürtük oldu demiş senin için. Sokakta beni öyle yaldızlı yanaklarla görenler, halkta bir kötü kadın diyorlardı. Acayip acayip bakıyorlardı. Vapura, otobüse binemez olmuştum. Açık elbiseler giyiyorum diye mahallede adım çıkmıştı. Her gece geç saatlerde dönüyorduk eve. Sarhoş geliyorduk. Eve gelen giden belli olmuyordu. Bunları yazmalıydı. O günleri, o evleri, o insanları anlatmalıydı. Kiracı gittiği, çocukla yalnız, soğuk günlerde yaşadığı Ermeni madamın evini, bir köşede kendi kendine büyüyen, ağlamasını bilmeyen bu çocuğu, madamın yardımlarını. Peki o ilk ne zaman gelmişti? Daha hastaneye yatmamıştı. Bir gün nereden bulmuşsa bulmuş çıkıp gelmişti işte. Yıllardır neredesiniz diye sormuştu. Şaşırmıştı o konuşurken. Sanki eski bir dost gibi davranıyordu. 20'lerinde sakin, kırılgan bir çocuk. Artık kimsenin hatırlamadığı, herhalde eskicilerde bulunan yırtık pırtık kitabını okumuştu. Nereden bulduysa. Yeni yazdıklarını görmek istemişti. Gazeteciydi. Onunla konuşma yapmak istiyordu. Bunca yıldan sonra olay olacak bu konuşma diyordu. Heyecanlanıyordu. Ama istememişti. Ben artık bunların dışındayım demişti. Artık yalnızca kendim için yazıyorum. Merve alaycı gözlerle bakıyordu çay içerlerken.